Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçek. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem, Mehmet Ayçiçeği ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızda olacak. Kim Ramazan'da imanı dolayısıyla karşılığını Allah'tan umarak gecelerinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır hadisi şerifi ışığında sahur yapmanın önemini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemiz var. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak ve dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Ben bu cihanı neylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem. Aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Aşkın şarabını içmişem, dil gülşenine göçmüşem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerem. Ben varlığımdan geçmişem, namu nişanı neylerem.
Müzik. Kur'an ve hadis ışığında.
Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hayırlı cumalar diliyorum. Selamünaleyküm.
Sağ olun değerli hocam. Bizden de size sevgi ve saygılar. Programımızın başında da yine hadisi şerifi seslendirdim ama müsaadenizle bir kez daha okumak isterim.
Buyurun.
Kim Ramazan'da imanı dolayısıyla karşılığını Allah'tan umarak gecelerinde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır diyor sevgili peygamberimiz. Biz de bu hadis-i şerif doğrultusunda hem teravih namazı kılmanın önemini konuşalım hem de sahur yapmanın önemini konuşalım istedik bugün değerli hocam. Neler söylersiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda.
Hocam çok özür dileyerek cümlenize başlamadan önce müsaadenizle şunu da dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edebilir miyiz? Bütün programlarımıza açılışını yaparken bir duayla, bir ayetle belki de başlıyorsunuz. Onu dinleyicilerimize söyler misiniz Türkçe olarak? Siz hani bir işe başlarken çünkü hep besmeleyle başlarız, hep iyi dileklerle başlarız. Siz neler söylüyorsunuz cümlenize başlarken?
Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz
için. Estağfurullah hocam.
Tabii önce euzubillahimineşşeytanirracim diyorum. Şeytandan Allah'a sığınarak. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'ı her okuduğumuzda bize şeytandan Allah'a sığınmamızı, kendisine yani sığınmamızı emrediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı okuduğunda فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. Mineşşeytanirracim, şeytandan. Bu şu demek, biz Cenab-ı Hak'la o açtığımız, hani şöyle denizletelim, bir temiz hattan konuşuyorlar. Başkalarının erişemeyeceği arada böyle oluyor ya telefonlarda.
Evet, evet.
Bir temiz hat bulup biz de bir temiz irtibat noktası olarak bunu da bize sağlayacak olan yine alemlerin Rabbi Allah'a tevessülle. Evet. Onun bize ilişmesinden, herhangi bir bulaşıkta bulunmasından Cenab-ı Hakk'a sığınıp adeta Allah Azze ve Celle ile baş başa kalmak için, bu Kur'an'da bile böyleyse, Kur'an okurken bile böyleyse, o zaman Allah'a şeytandan sığınmak hayatın içerisinde olabildiğince, yani yapabileceğimiz, yaptıkça da faydalanabildiğini göreceğimiz. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki o sana her bulaştığında وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Yani düşünün, böyle kendinize otururken bazen istemli istemsiz düşünceler oluyor.
Hı hı.
Ve bu düşünceler bizi rahatsız edebiliyor. Bizim iç sesimizi kullanıyor şeytan. Dolayısıyla biz bir yabancının sesi gibi duymuyoruz da içimizdeki kendi sesimiz olarak düşündüğümüzü tasavvur ediyoruz. Ama bakıyoruz ki ya nereden de aklıma bunlar geldi.
Evet.
Kötü şeyler, rahatsız oldum. Birini çekememek gibi olabilir, bir başkasıyla ilgili bir sorun olabilir yahut yani düşünmeseydim iyiydi diyeceğimiz kabilden şeyler, hemen o an anlamalıyız ki biri bunu alttan alta kaşıyor. Bizim içimizde bize erişimi bulunan, çünkü Cenab-ı Hak dedi ki innehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la taravnahum, o ve kabilesi sizin onları görmediğiniz bir açıdan görüyorlar ve böyle bir erişimleri de var. O zaman Cenab-ı Hak bizi onlara karşı çaresiz mi bırakmış? Hayır. Bizim elimize de istiaze dediğimiz sığınma kuvvetini vermiş. Biz Allah'a sığınarak bu alanı açıyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki siz sığındığınızda ve böylece Kur'an okuduğunuzda cehennem beyneke ve beynellezine la yu'minune bil ahireti, sizinle ahirete inanmayanlar arasında hicaben, hicap gereriz. Hicaben mestura, setreder. Ayıran bir hicap gereriz. Dolayısıyla o yüzden madem ki Kur'an'la ilgili konuşacağız, içeride ayetlerden bahsedeceğiz. O yüzden girişte önce bir şeytandan sığınarak sonra da Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle başlıyorum. Ondan Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a hamd etmek Resulullah'ın her söze başladığında adetiydi. Allah'a hamd ederdi. Biz de Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Resulüne salat ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın onu esirgemesi, ona rahmetini indirmesi için. Bu girişteki şeylerin akabinde bir de bir ayet okuyorum genelde. O ayette de Rabbena atina min ledunke rahmeten, Rabbimiz bize katından rahmet indir. Ve hab lena min emrina reşeda. Ve hayyi lena min emrina reşeda. Ve bizi şu konuşacaklarımız veya işimiz bakımından doğrusuna ilet. Yani doğrusunu konuşabilelim. İyisini aklımıza getir. Öyle bir ayet o. Bize en doğrusunu hazırla, en güzelini hazırla diye. Böyle bir girizgah, yani 3-5 kelimeyle, 5 cümleyle olan her defasında okuduğum ifadeler bunlar zaten.
Çok güzel hocam. Sesinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık olsun inşallah. Bugün de teravih namazını konuşalım, sahuru konuşalım. Evet, Ramazan başladı, bir haftayı tükettik neredeyse. İftar yapıyoruz. Bazen sahur yapmakta zorlanıyoruz. Hocam aslında şöyle de belki giriş yapabiliriz. Kimileri sahura ben gece kalkmayayım, işte akşam saat 12'de hemen bir şeyler atıştırayım, niyet edeyim, yatayım diye düşünüyor. Hani sahura kalkmadan o günün akşamında. Bilmiyorum bu ne derece doğru. Pek beden için sağlıklı olmadığı zaten bütün uzmanlarca söylenen bir durum ama bir de sizin sesinizden dinleyelim hocam.
Çok teşekkür ederim. Tabii şimdi teravih kısmı, yani gece kısmı ve gecenin ucunda da sahur kısmı, yani paket halinde Ramazan gecesi. Aslında Hazreti Peygamber'in uygulamasında geceler sadece Ramazan'a özel değil de genelde gecelerde Allah'ın elçisi kalkıyor. Biz buna kıyamul leyl diyoruz. Gece kalkması. Cenab-ı Hak da ayette, tabii zorunlu bir şey değil bu. Cenab-ı Hak da ayette Resulullah'ın hep kalktığını, inne rabbeke ya'lemu enneke takumu. Rabbim biliyor. Sen kalkıyorsun gecenin işte birinde yahut yarısında yahut kalan işte birlik diliminde. Orada Cenab-ı Hak diyor ki ve ta'ifetun minellezine amenu ma'ak. Ve senle beraber iman etmiş bazı kimseler de kalkıyor. Demek ki Resulullah gibi yapan sahabeden bazıları da vardı. Hepsi değil. Ama bu yıl boyunca böyle. Fakat geldiğimizde Ramazan'a işler değişiyor. Ramazan'da özel bir zaman dilimine girdiğimiz için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha bir ciddiyetle yaklaşıyor. Malumunuz Ramazan ayı, Ramazan ibadeti daha doğrusu, Hicret'in ikinci senesi Şaban ayında farz kılındı. Hal böyle olunca Allah'ın Resulü toplamda 9 Ramazan oruç tuttu ümmetiyle beraber. O bakımdan uygulamalarını biliyoruz Peygamberin. Şöyle dedi ümmetine, kim Ramazan'ın gecelerinde kalkarsa, efendim kıyam ederse yani ve Allah'tan karşılığını umarak gündüzlerini de oruçla geçirirse, umulur ki Allah Azze ve Celle onun günahlarını bağışlar. Bu teşvikin diyelim, bu özendirmenin hüküm sürdüğü yıllardı. O 9 senedeki Ramazanlar. Bizdeki gibi öyle sistemli bir teravih namazı kılma şeklinde bir uygulama yoktu. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıl içerisinde de gece ibadetini teşvik eder. Ramazan'da daha güçlü bunu teşvik ediyor. Kendisi Hazreti Ayşe'nin dediğine göre işte 4 rekat kılar. La tes'el husnehunna tuulehunna. Sorma diyor ne kadar güzel kılardı, ne kadar uzun kılardı. Sonra bir 4 daha kılar, sonra da bir 3 kılar. Böylece toplamda 11 rekat olarak kıldığı ve ashabına da özendirdiği, hatta Abdullah bin Ömer kız kardeşi Hafsa'dan ki anne oluyor Resulullah'ın bir eşi, kendisi hakkında iyi bir şeyler duymasını istediğinde, yani sözü aç, benim hakkımda bir şeyler konuştur dediğinde, Abdullah çok iyi bir adam, bir de geceleri kalksa demiş. Demek ki böyle geceleri ibadete kalkmayı Resulullah özendiriyor.
Evet.
Ramazan'da bu çok daha güçlü bir hale geliyor. Hele Allah'ın elçisinin bazı böyle bir Ramazan'da ilk 10 günü değerlendiriyor. İçinde Kadir Gecesi'nin geçtiğini umarak, sonra orta onu değerlendiriyor. Sonra kendisine gelen bilgilerle son onda yoğunlaşıyor. yani Hazreti Peygamber dönemindeki resim böyle. Bir gece de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kıldığı böyle mescitte bir yer yapmış kendisine. Orada kılıyor gece namazını, yani şu an bizim teravih dediğimiz. Tabii geç vakitte kılıyorlar, bizim gibi erkenden değil. Hı hı. Yani yatıp kalktıktan sonra işte sahura yakın, sahura doğru, sahurdan önce bir iki saat kala gibi düşünün. Hazreti Peygamber'in orada kendisine yaptığı o kulübede namaz kılarken onun namazına uyuyor sahabiler. Bizim teravih namazının adeta doğum sancıları gibidir bu anlattıklarım. Tabii onun namazına uyuyorlar. Böylece pek bir şey demiyor. Ertesi zaman gün yine Allah'ın elçisine uyarak kılıyorlar. Üçüncü gün artık herkes bu işi yapıyor. Yani mescit tabiri caizse yıkılıyor. Herkes Resulullah artık gece namazını kıldırıyor. Tıpkı böyle herkes beraber kılıyoruz diye. Ama dördüncü sabahı artık mescit tıka basarken Allah'ın Resulü gelmiyor. Gelmiyor. Ondan sonra sabah namazına geliyor. Ama onlar sabah namazına kadar bekliyorlar. Zaten sabaha doğru kıldıkları için bu namazları. Sabaha kadar bekliyorlar. Allah'ın Resulü geliyor. Sabah namazında onlara diyor ki ben sizin burada bekleştiğinizi biliyordum. Ama benim buraya gelmeme engel bu böyle oturur hani farz olur artık. Haşitu en tuftara da aleykum. Korktum ki size farz kılın. Dolayısıyla böyle diye. Bir endişesi evet, olmasa evet. O da aslında buna gönüllü gibi gözüküyor. Zaten oradan destek alarak Hazreti Peygamber'den sonra bu işi sahabiler böyle oturttular. Yani Resulullah bunu aslında gönüllüydü fakat farz kılınır diye endişe ediyordu. Allah'ın Resulü böyle vefat etti gitti. Yani Hazreti Peygamber zamanındaki o 9 sene süren Ramazanlarda bizdeki olduğu şekliyle bir yatsı namazı sonrası kılınan 20 rekatlık bir teravih hiç olmadı. Bu anlattığım sabaha doğru kılınan ve Aziz Peygamber'in işte dördüncüsüne gelmediği uygulama dışında bir şey yok. Hazreti Ebubekir zamanında da böyle oldu. Hazreti Ebubekir hiç bu duruma müdahale etmedi. Sahabiler hep bu alışkanlığı devam ettirdiler. Herkes kendi başına kılıyor. Ya birkaçı öbek öbek kılıyorlar. İnsanlar evlerinde kılıyorlar. Bu durum böyle devam etti. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ilk zamanlarında da böyle oldu ama bir süre sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bu dağınıklıktan rahatsız oldu ve mescitte bir gece böyle herkes bir tarafta kılıyor görünce istedi ki bir imam tayin edeyim. Bunlar onun ardından hep birlikte kılsınlar. İşte hani doğum sancılarından teravih namazının doğumuna getirmiş
evet,
olduk.
Evet.
Teravih namazı böylece ümmet içerisinde Hazreti Ömer'in bu şekliyle başlattığı ama özünde nüvesini tabiri caizse tohumunu Resulullah'ta gördüğümüz bir uygulama olarak ümmetin içerisinde yerleşti ve ümmet tarafından ve özellikle o günkü sahabiler tarafından hüsnü kabul yani hoş karşılandı. Yani o yüzden diyoruz ki eğer aykırı bir şey olsaydı yani ya olamaz Resulullah'ın yapmadığı hiç yapmadığı bir şey olsaydı tepki görürdü. Hı hı. O tepkiyi görmediğine göre demek ki doğru bir şey olarak neticelendi. Bugün ümmet içerisinde bunu böyle kılıyoruz. Fakat ama şunu da unutmuyoruz ki o yüzden bu doğum sancısını ve sonucunu anlattım. Hı hı. Resulullah'ın korktuğu yere bunu vardırmamamız gerekiyor. Yani o ney olmasından korktu? Farz olarak telakki edilmesinden, fazlaştırılmasından, artık zorunluymuş evet. gibi dayatılmasından sünnet olduğu bilincinde olarak kalmalı. İnsanlar bunu Allah Azze ve Celle bir farz namaz gibi değil de bazen de böyle eleştiriler oluyor. Yani insanlar farz namazlarına bu kadar dikkat etmiyorlar ama teravihi ondan çok daha önemsiyorlar diye. Bu tabii algının kaydığı bir nokta. Halbuki bu bir sünnet namazdır. Resulullah'ın çokça teşvik ettiği müekket dediğimiz ve Hazreti Ömer kendisi bunu başlattığı halde yine kendi ifadesiyle diyor ki "Velleti yenamuna anha afdalu minelleti yakumuna." Şu an kalkıp da böyle öyle yani erkenden kıldıklarındansa geciktirip gecenin hani sabahına doğru kılacakları aslında daha faziletli Hazreti Peygamber. Çünkü öyle yapıyordu. Dolayısıyla bu artık bazen kalabalıklar halinde, toplu halde belki çoğu zaman. Ama bazen de insanın hani biraz yorgun olduğu veya kendi başına kalmak istediği bir gece ibadeti olarak bunu kendi özelinde Cenab-ı Hak'la birlikte yaşamak istediğinde de bunu Allah Azze ve Celle'ye gecenin ilerleyen saatlerinde olursa daha güzel olur. Hazreti Peygamber'in uygulaması öyleydi. Bu şekliyle de gecesini ihya edebilir. Bazen de bu rekat sayılarıyla ilgili sorular oluyor. Demin andığımız Hazreti Ayşe rivayetinde Hazreti Peygamber'in ne Ramazan'da ne de senin başka hiçbir zamanında 4 artı 4 artı 3'ün üstüne koymadığını, yani 11 rekattan fazla gece namazı kılmadığını Hazreti Ayşe bildiriyor. Derseniz ki peki biz niye 20 rekat olarak kılıyoruz? Şöyle bir yaklaşım var. Hazreti Peygamber bunları çok, yani hani Hazreti Ayşe dedi ya, ne kadar güzeldi, ne kadar uzundu sorma. O kadar uzun uzun böyle bekleye bekleye teenniyle kılardı ki onun Hazreti Peygamber'in saatlerini alıyordu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'inki gibi yapamayınca sanki bizler biraz rekat sayısını artırarak kapatmak istemişiz gibi. Yoksa Hazreti Peygamber'in yani 20 rekattır diye belirlediği bir dayanağı yok,
yok
bunun.
Evet.
Evet, yani 8 rekatta kılınabilir Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi.
Çünkü gönüllülük esaslı gibi siz de anlattınız hocam. Hani farz olmasın demiş sevgili peygamberimiz.
Evet.
İçten hani 8 rekatsa 8, içten gelen 20 ise 20 herhalde. O biraz insanın o anki ruh haliyle alakalı olsa gerek.
Aynen öyle, hatta daha fazlasını bile görebiliyoruz.
Evet.
Yani İmam Malik mesela 30 küsürlü rakamlardan söz ediyor Medine'de kılınırmış diye. O bakımdan hani bir sayı tahdidi ne üstten ne alttan yok gibi. Herkes o günkü zevkine, ayette mesela Cenab-ı Hak diyor ki فَقْرَعُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ veya bir ayette مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ yani kolayınıza gelen demek olur. Kolayınıza gelen. Allah bir hadiste de Hazreti Peygamber diyor ki siz bıkmadıkça Allah bıkmaz. Yani bıktığınız zaman da artık kendinizi zorlayarak, bıkkınlıkla, öyle değil de bunu zevkle, hoşnutlukla, o gün zevkiniz oldu, 20 kıldınız. Belki daha fazla da kılsanız size kimse niye kılıyorsunuz demez. Çünkü Hazreti Peygamber'den sayı olarak biz sadece şunu duyduk. Mesna ve mesna. İkişer ikişer dedi. Şimdi ikişer ikişer yaparsanız 12'de olur, 16'da olur, 18'de olur, 20'de olur,
evet.
30'da olur. Bunların hepsi ikişer ikişerdir. O bakımdan Hazreti Peygamber'inki gibi kılmak istiyorum, hani 8 artı 3 kılmak istiyorum derse bir kimse, o da artık Hazreti Peygamber'inki kadar uzun tilavet eder herhalde gibi düşünceler geliyor zihnime. Ama bunlar her halükarda bir gece ibadetidir. Kulun Cenab-ı Hak ile hani zorunluluk olmaksızın kendiliğinden sevgi kaynaklı özel bir randevu olarak yaşamak istediğinde kendi özelinde, cemaat halinde yaşamak istediğinde camide. Çünkü bazen de insanlar şöyle diyorlar, ben bunu evet en iyisiyle özelimde yaşamak istiyorum ama bir süre sonra bakıyorum ki ben onu devam ettirememişim, yapamamışım daha doğrusu, böylece hayal olarak kalmış. O zaman da diyorum ki keşke yani yatsıdan sonra cemaatle kılıp hani tabiri caizse çıkarsaydım arabayı hiç olmazsa
evet.
Kılmış olurdum. Bu türlü hiç kılamadım. Yani kendimizi yönetmekte zorlanıyorsak o zaman kardeşlerin, müminler kardeş biliyorsunuz.
Evet.
Kardeşlerin sağlayacağı bir kolektif destek var. Yani orada olunca kendi başınıza yapamayınca bu sefer ortamdaki gelen sinerjinin de
etkisiyle,
katkıyla kılabiliyorsunuz. Hatta bazı alimler de böyle savunur bunu. Yani eğer böyle Hazreti Ömer yapmasaydı belki de bu konu, yani teravih diye Ramazan'daki Resulullah'ın bu kadar özendirdiği, önem atfettiği bir ibadet, insanlar teke tek kalsaydılar belki de ölürdü. Yani hayattan çekilirdi. Böyle bugünkü gibi bir görünümü, görünürlüğü olmazdı. O bakımdan isabet olmuş.
Evet, bir sosyalleşmeyi de bir arada sağlıyor aslında hocam. Yani o bir arada olmak, bir arada bir iş yapıyor olmanın da huzuru ve mutluluğu sanıyorum bambaşkadır.
Evet, yani bu boyutu Ramazan geceleri biliyorsunuz çok ihya ediliyor. Daha şen, daha hayat dolu geçiyor ve bunun en çok bunu yani böyle hayata sabitleyen o teravih namazlarıdır. Kültüre de etki ediyor. Evet. Ama tabii gerçeğini unutmadan, yani onu farzdan daha önemliymiş gibi saymadan ve sürekli insanlara yani teravih kıldığınız kadar yatsı namazını asla ihmal etmeyiniz. Çünkü o farz, yani dünyaca kılacağınız teravih namazları bir tane kaçıracağınız farz bir yatsı namazı kadar etmez. Çünkü farz Allah'ın emridir. Olmazsa olmaz bir şeydir. Teravih ise sizin ekstra gönlünüzden gelen fazladan yapacağınız, fazladan yaptıklarımla farz olanı kapatamaz mıyım gibi bir düşünce elma ile armutu karşılaştırmak gibi olur. Bunların cinsleri, türleri, çeşitleri farklı. Biri Allah'ın emrettiği ve emrini yapmadığınızda tıpkı yani Allah Hazreti Adem'i emretti, İblis'e emretti. Ne dedi İblis'e? Secde et dedi mesela. Etmeyince ne oldu? Korkunç bir günah oldu. Aynı onun gibi Cenab-ı Hak kendisine kulluğu emrettiği yılın beş vakit namazı, bunu yani o farziyetin gücünü vurgulamak lazım. İnsanlar sanki yıl boyunca kılmadıkları namazları teravihler üzerinden
tamamlamak gibi,
evet, tamamlıyormuş, onunla onları telafi ediyormuş sanmaya başladıklarında tabii ki bu çok ciddi bir sapma demek olur. Yani Hazreti Peygamber'in farz olur korkusundan da çok ileri gitmiş.
Evet.
Sanki onların kazasıymış gibi. Teravih işte namaz kılmıyor ama teravihleri
hiç kaçırmıyor.
Orucunu da tutarım. Böylece yıldaki bütün günahlarını Ramazan'da dök biçimindeki bir algıya dönüşürse bu dinde bir yeri yok, karşılığı yok. Dediğim gibi hiçbir nafile namaz ne kadar çok sayıda olursa olsun onları verip de Cenab-ı Hakk'a yani senin o farz emrettiğin namazlardan bir tanesini bile o yapmayışını görmezden gelmelisin diyemeyiz. Farz ibadetini ve özellikle cemaatle yani teravihi doğumunu ve doğum sürecini anlattık. Halbuki deseniz ki yatsı namazını konuşalım mesela. Allah'ın Resulü bir yatsı namazında normal gün içerisinde yani yıl içerisinde bir yatsı namazında mescide girdiğinde şöyle dedi. İçimden öyle geliyor ki şu namazı kılmak üzere birini görevlendireyim. Ve sonra ben gideyim şu camiye gelmeyip yani bu farz namazı kılmayanların üzerine evlerini yakayım diye. Öyle hissiyatını yani yaptığı bir şey değil,
tabii,
yapacağı bir şey de değil.
Tabii.
Ama hissiyatını böyle evet, ifade ediyor. Bakın bu zorunlu gel dediği, gelmezseniz çok şey kaybedersiniz dediği ve herkesi orada görmek istediği farz namazlar. Cami hayatımız, o sosyalleştiğimiz yıl boyunca vakitli ibadetimiz. Dolayısıyla Ramazan'da da aslında biz buna bir fırsat buluyoruz. Hem teravihler üzerinden insanların camiye ayağının alışması, hem de bakın teravihe bu kadar önem veriyorsunuz çok güzel. Bunun 10 katını, 20 katını da farz namazlara verin. Ramazan'dan çıkınca artık ayağınız alışmışken onun verdiği sıcaklıkla, çeviklikle namazlarınızı sürdürmeye koyulun. Çünkü farz namazlar Allah'ın emridir. Şimdi sabaha doğru geldik herhalde. Çünkü gece ibadetini yani yapınca artık sabaha yaklaşılıyor.
Evet.
Hazreti Peygamber orada bir ufak uyutluyormuş. Yani 4-4 kıldı ya, 4-4 kıldıktan sonra şöyle bir uyukluyor. Hazreti Ayşe ona diyor ki yani şeyi kılmadın, vitri kılmadın diye. Arada uyuyor musun diye sordu. O da dedi ki hayır, gözlerim uyuyor, kalbim uyumuyor. Demek ki böyle bir Resulullah'a özendiği bekleme hali, uyku gibi gözüken ama uyumadığı. Sonra kalkıp vitrini de kılıyor. Vitir tek demek. Bu tek ile sizin hanım gece ibadetini kapatıyorsunuz.
Sonlandıran. Evet.
Şimdi önden kılmanın kötü tarafı şu, bunu alışkanlık haline getirmenin. biz biliyorsun yatsıdan sonra vitirle kapatıyoruz geceyi erkenden. Hı hı. Eğer geceleyin bir teheccüd kılacak olsanız geceyi aslında
kapattık. Doğru.
Yani Hazreti Peygamber uygulamasında o düğüm, o tekli kıldığı ya yani üçlü kıldığı ile gece ibadetini kapattı. Artık önünde sabah var. İşte sabah öncesi, fecir öncesi sahur dediğimiz Ramazan'da bir yemek, biz buna ibadet diyelim. Yemek ibadeti var. Tabii Allah'ın Resulü tesahharu, sahur yapın. Feinne fissahuri baraka. Çünkü sahurda bereket var diyor. Allah'ın Resulü'nün bereketini işaret ettiği bu ibadeti yapmak lazım. Yani hani geç vakitte yapıp yani 12'lerde 1'lerde yani bunlar olmayacak şeyler değil. Ama hani Allah'ın Resulü tam olarak nasıl yaptı derseniz sona doğru iyice böyle beyaz iplik, siyah iplikten belli olunca imsak yani imsak vakti girinceye kadar. Ama efendim ben sembolik yiyorum, az yiyorum. Bunlara karışacak değiliz. Yani çok yiyin, bol yiyin diyecek değiliz. İnsanların sağlıkları, evet, hatta iftar için de aynı şey söz konusu olabilir. Zaten Ramazan bu oruç ibadeti insan bedenini belli bir rölantiye çekiyor. Zaten iftarda da çok yiyemiyorsunuz.
Evet.
Sahurda da vücut belli bir şey istiyor, fazlasını istemiyor. Ama sırf Resulullah'ın öğütlediği ve bereket dediği için bir bardak suyla da olsa, aparatif birkaç şeyle de olsa sahuru kaçırmamakta fayda var.
Evet, evet hocam çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine her zamanki gibi çok güzel tatlı tatlı anlattınız hocam. Sesinize solunuza sağlık. Önümüzdeki hafta yine günlerden cuma olduğunda köşemizde yeniden sizinle buluşmayı diliyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
İnşallah bir mukabele efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ramazan'da teravih namazı kılmanın ve sahur yapmanın önemi üzerine konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Yaza Elif diye yar sana hayran, can sana kurban. Derdime derman bulamam, aşktan elaman, aşktan elaman.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Sezin.
Çok teşekkür ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama tabii beni en çok mutlu eden COVID'e artık konuşma anlamında ayırdığımız sürenin azalıyor olması. Geçtiğimiz haftada yine böyle kısa bir süre ayırdık ama bu da herhalde iyileşmenin yavaş yavaş başladığını ve devam ettiğinin en büyük göstergesi olsa gerek, ne dersiniz?
Evet sevgili Sezin, çok şükür 2,5 yıl olacak neredeyse, evet. 2019 Aralık'tan beri. Artık yavaş yavaş COVID-19 normal bir grip, influenza gibi gündemimize girecek. İnşallah herhangi bir yeni mutantlar, yeni varyantlar, evet, söz konusu olmaz ve bu şekilde artık salgını da kapatarak normal sağlık gündemimize konuşmaya başlarız.
İnşallah.
Hemen bununla ilgili bir iki konu başlığına girmek istiyorum. Yeni kararların uygulamalara girdiği ülkelerden bir iki örnek vereceğim. Özellikle Türk vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya COVID-19 salgınında virüse yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs'tan itibaren kaldıracağı yönünde bir açıklama olmuştu. Ancak şimdi bu kararın iptal edildiği bildirildi. Açıklama Almanya Sağlık Bakanı'ndan geldi. Sayın Bakan, COVID-19 bulaşanların karantinaya girmelerinin gönüllülük esasına dayanacağı yönünde alınan kararların yanlış olduğu değerlendirmesinde bulundu ve yeni bir öneri sunulacağını iletti. Bu önerinin içeriğini de paylaştı bakan. Temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin büyük ölçüde gönüllülük esasına yine dayanacağını, COVID-19 bulaşanların da 5 gün karantinaya girmek zorunda olacağını ifade etti. İspanya'da bir gelişme vardı. İspanya'da COVID-19 önlemlerini yavaş yavaş kaldırmıştı hükümet, hatırlarsak.
Evet.
Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun da sona ereceği açıklandı İspanya'da. Yine bu açıklama Sağlık Bakanı'ndan geldi. İspanya Sağlık Bakanı 19 Nisan'a işaret etti. 19 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda ülkedeki toplu taşım, yaşlı bakım evleri, sağlık merkezleri dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının alınacağını söyledi. Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğuna son verilmesinin 20 Nisan'da resmi olarak da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bir önemli gelişme Fransa ve Türkiye arasında oldu. Hı hı. Fransa, Türkiye'yi COVID-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği turuncu ülkeler listesinden çıkararak yeşil ülkeler listesine aldı. Peki ne olacak, nasıl bir uygulama olacak diye bakarsak, Türkiye'nin Paris Konsolosluğu'ndan açıklama yapıldı. Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az 2 doz aşı yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden de en az 14 gün geçmesinin belgelenmiş olmasının yeterli olacağı yönünde bir açıklama geldi Fransa Konsolosluk'tan.
Güzel.
Peki Türkiye'de nasıl dersek, Türkiye'de de programın başında senin de vurguladığın gibi çok şükür yeni vaka sayıları dün itibariyle 9.354 kişinin testi pozitif çıktı. Çok şükür diyoruz tabii ki, bu rakamlar da
tabii. Az
hala
değil, ama
36 vatandaşımız hayatını kaybetti ama 250 kişi günde ortalama yaşamını yitiriyor ve 100 binlere ulaşmıştı yeni vaka sayıları. O yüzden sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizelim.
Evet.
Yoksa her vaka her ülkemiz için çok büyük bir acı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı Türkiye'de şu an için %85.38, birinci doz aşı yapılanların oranı ise %93.11. Bunu her programda altını çiziyorduk. Yine vurgulayalım. Lütfen aşılarını yaptırmış olanların, aşıları tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırmaları, tam doz ve rapel doz uygulamaları hastalıktan korunmak için büyük önem taşıyor. Salgına ilişkin sizin önemli açıklamalar geldi. Bunlardan bir tanesi COVID-19 ölüm oranları influenza'nın tarihsel evrimindeki gibi düşüşe geçti yönündeydi. Ve açıklama çok önemli bir bilim insanından geldi. Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Profesör Doktor Nedime Sera Kıncı yaptı bu açıklamayı. İnfluenza kaynaklı ölümler dünya nüfusunun yaklaşık %1.8 oranında hesaplanırken COVID-19 kaynaklı ölüm oranlarının %1.3'lere doğru inmeye başladığını ifade etti. Ve en önemli açıklaması buydu. Bu verilere göre 2022, yani bu yıl Aralık'ta artık virüsle birlikte maskesiz yaşamayı öğrenmiş olacağımızı öngörüyoruz şeklinde
İnşallah.
Bir açıklama oldu. Yine bir önemli açıklama hatırlarsak, Avrupa ülkelerinde özellikle İngiltere'de vakalar düşmüşken biraz daha tekrar yükseliş trendine girmeye başladı. Neden? Omikron'un alt varyantı görülmeye başlamıştı. BA2. Bununla ilgili acaba Türkiye'de de bir risk var mı yok mu diye Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Mikrobiyolog Profesör Doktor Hakan Öztürk'ten bir değerlendirme almıştık. Sayın Öztürk, Oğuz Türk, Omikron'un alt varyantı BA2'nin ciddi risk oluşturmasının beklenmediğini söyledi. Omikron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip bu varyant. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz şeklinde bir açıklama oldu. Bu haftanın Türkiye için en önemli sağlık gündem maddelerinden bir tanesi 30 dakikada sonuç veren yerli ve milli COVID-19 tanı kitiydi. Bu da pazartesi gününden itibaren, yani birkaç gün sonra artık piyasalarda olacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca geliştirildi bu tanı kiti. 30 dakikada ve en fazla 30 dakika, ama bunun da altında bir sürede sonuç veriyor. Virüsün hızlı şekilde tespitine imkan veriyor. TÜSEP Başkanı Profesör Doktor Erhan Akdoğan'dan bir açıklama geldi. Kitin diğer kitlere göre duyarlılık, tüm cihazlarda çalışabilme ve farklı varyantların tamamında tanı yapabilme gibi bazı özellikleri var. Bunu noktalarda sahadaki bazı kitlerden de ayrılıyor dedi. 11 Nisan pazartesi gününden itibaren de kullanılmaya başlanacağının altını çizdim. Bir başka önemli özelliği ise kamuda üretilmiş ve ruhsatlandırılmış ilk COVID-19 tanı kiti. Talebe göre robotik sistem devreye alınacak ve yüksek sayıda da Türkiye'de üretim sağlanabilecek. Bu bizi son zamanlarda gururlandıran bir açıdan önemli gelişmelerden birisiydi sevgili Sezgin. COVID-19'un dışında bahar geliyor, içimiz aydınlanıyor, güneş artık tenimize, ruhumuza vurmaya başladı çok şükür uzun bir kara kışın ardından. Ama bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Neden dikkatli olmamız lazım? Yine gözleri tıp uzmanlarına çeviriyoruz ve onlar diyorlar ki bahar alerjilerine dikkat. Çünkü bir yandan polenler, çayır, çimen, polenler özellikle astım gibi rahatsızlığı olan kişilerde ataklara neden olabiliyor. Alerjik şikayetler artıyor. Bu noktada Profesör Doktor Emine Dibek Mısırlıoğlu'ndan bir açıklama var. Bahar aylarında özellikle polen alerjilerinin görüldüğünün altını çizdi. Belirtileri ne diye baktığımızda işte burunda akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşırık gibi şikayetler oluşuyor. Göz alerjisi eşlik edebiliyor. Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, akıntı. Astım bulgularında bulguları olan kişilerde öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. O yüzden mutlaka duyarlılığı olan kişilerin dikkatli olması lazım. Peki ne yapmalı diye biz sorduk Sayın Mısırlıoğlu'na. Bu noktada mutlaka hekimle bir işbirliği içerisinde olunması, vücutta bir eğer şişlik, herhangi bir hızlı bir ödem artışı olmaya başlarsa bir kere vakit kaybetmeden hastaneye ulaşılması büyük önem taşıyor. Bunun bütün uzmanlar altını çiziyor. Bunun dışında bu tür mekanlardan geldikten sonra bir duş alınması, kıyafetlerin değiştirilmesi, polenlerin uzaklaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Bunlar yapılabilir. Bu haftanın bir başka önemli sağlık gündemi maddesi ise bir 7 Nisan Ulusal Kanser Haftası olmasıydı. Covid-19 döneminde yaptığımız o haberlerde de sık sık altını çizmiştik. Özellikle sokağa çıkmaların olmadığı, evin içerisinde geçirilen o ağır dönemler içerisinde uzmanlar özellikle erken tanı imkanı ile elde edilebilecek kanser vakalarında bir artış beklendiğini söylemiştik. Çünkü hastaneye gitmekten virüs korkusuyla kaçınan kişiler erken tanı imkanını maalesef kaybedebilmişlerdi bu süreçte yapılan gözlemlere göre. Şimdi önümüzdeki günlerde inşallah bundan önemli sonuçlar, kritik sonuçlar açıklanmaz. Burada kanserde en önemli olan şey uzmanların altını çizdiği önlenebilir kanserlerde çaba harcanması. Evet. Bunun için mutlaka tarama programlarına katılınması, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bunların içerisinde en başta tütün ve tütün ürünleri, nargile dahil olmak üzere, artı alkol kullanımından olabildiğince uzak durulması birçok kanser türüne karşı bizi koruyan en önemli faktörlerden birisi. Yine uzmanlar bir şeyin altını çiziyor. Türkiye'de de bu son dönemlerde maalesef en büyük sağlık sorunlarından birisi ve artık ciddi bir halk sağlığı sorunu. Türkiye maalesef Avrupa ile kıyaslandığı zaman çocukluk çağı obezitesinde ilk sıralarda yer alıyor. Covid-19'un ve salgının etkisiyle de evde geçirilen süre boyunca çok fazla obezitenin arttığı yönünde açıklamalar var. O yüzden obezitede başta kanser olmak üzere kanser ve kalp damar hastalıklarında biliyoruz ki en önemli etkenlerden birisi. O yüzden önlenebilir ve kişisel anlamda alabileceğimiz tedbirlerle aslında birçok kanser türünden de uzmanlar koruyabileceğimizin altını çiziyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet atmıştı. En yaygın kanserlerden birinin meme kanseri olduğunun altını çizdi. Türkiye'de bir yıl içerisinde 18 bin kadına meme kanseri konulduğunu belirtti. Ve meme kanserinin bakanlık tarafından yürütülen tarama programlarıyla erken teşhis edilebildiğini söyledi. Ve hiçbir kanser türüne karşı lütfen risk almayalım, tarama programlarına katılalım şeklinde de bir uyarısı oldu Sayın Fahrettin Koca'nın. Vaktimiz varsa bunun
son bir dakikamızın içindeyiz.
Hemen onu da söyleyelim. Türk Gök kapsamında gönüllü bağışçı sayısı 860 bine ulaştı. Bu da çok önemli. Akraba dışı ve akraba için nakil bekleyen hasta sayısı ise yıllık 3000 civarında şu anda. Bir başka önemli bilimsel gelişmeyi hemen söyleyeceğim. Maalesef yaşlılarda çok sık görülen ve demans grubunda en sık karşılaşılan hastalıklardan birisi Alzheimer. Bununla ilgili İngiltere dahil 8 ülkede bir araştırma yapıldı ve Alzheimer'la bağlantılı 42 gen tespit edildi. Bu 42 gen tespit edilmesiyle birlikte bulgular sayesinde yeni tedaviler geliştirilebileceği ve hastalığa yatkınlığı olanların önceden tespit edilebileceği ifade edildi. İnşallah en kısa sürede bu sonuçlanır. Çünkü Alzheimer'ın bir tedavisi yok.
Ne yazık ki,
en az hasta kadar hasta yakınları çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ve sözlerimizi biraz sonra çocuklarımız bugün okul okullar tatil olacak. Daha doğrusu ikinci yarı yıl tatiline başlayacaklar. Buradan çocuklarımıza da güzel, verimli bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunalım. Yine kapalı mekanlardan olabildiğince lütfen uzak duralım. Kapalı ortamlarda çocuklarımızla birlikte maskelerimizi takalım. Salgın azalıyor, evet, etkisini yitiriyor ama salgın
henüz
hala
bitmiş
bitmedi.
Değil. Evet.
O yüzden tedbiri elden bırakmayıp eğitimin asla sonlanmadığı, eğitim ve öğretimin devam edebilmesi için tedbirlerimizi alarak yeni döneme de inşallah sağlık huzurla başlayalım sevgili Sezin.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Hep böyle artık umut verici cümlelerle bitiriyoruz. Bu da beni inanılmaz
i̇nşallah,
mutlu ediyor.
Gülüyoruz.
Evet, evet, çok teşekkürler. Sevgili saygılarla uğurluyoruz size.
Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık Haberleri köşemizde dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmeleri konuştu. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın Güne Bakan programının sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenlerimiz Recep Özden ve Mehmet Ayçiçeği ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Tatile girecek olan öğrenci kardeşlerimize kolaylıklar ve iyi tatiller diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.